Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Günlerden cuma, vakitlerden öğleden sonra, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz. Ben Vedat Ahmet'le yaklaşık bir saatlik zaman içerisinde olacaksınız inşallah. Tabii ki sizler arzu ederseniz, radyonuzun açık bırakırsanız, radyoyu dinlemeye devam ederseniz. Bizlerle bu şekilde sizlerle olma bahtiyarlığını yaşamış olacağız. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda hepimiz için önemli bir hususu ele alacağım. Malumunuz bu programlarda hep dini konuları veya güncel konuları ama bizi alakadar eden konuları ama dini açıdan ele almaya çalışıyoruz. Bugün de sağlık konusunu ele alacağız ama tabii ki dini bir perspektiften, İslam açısından sağlık nedir, nasıl bakmamız gerekiyor? Bir Müslümanın sağlığa yaklaşımı nasıl olması gerekiyor? Onu ele almaya çalışacağız. Çünkü konu gerçekten çok önemli. Hepimiz için hayati bir konu. Ama Müslümanca bir bakış olabilir mi sağlığa? Nasıl olması gerekiyor? Bu konu üzerine biraz durmaya çalışacağız. Tabii ki kısıtlı bir zaman içerisinde bulunduğumuzu da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü mevzu çok geniş ve belli aşamadan itibaren çok da ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konu. Ama biz böyle özetlemeye çalışacağız. Biraz bazı fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, insan beden ve ruhtan oluşan mürekkep bir varlıktır. Bu klasik bir ifadedir. Yani insanın bir bedeni vardır, bir de ruhu vardır. Ve her zaman deriz bunların ikisinin de beslenmesi gerekir. Beslenmemesi durumunda ise hastalıklar başlar. Sadece beslenmesi değil, doğru bir şekilde beslenmeleri de gerekir. Hem bedenimizin hem ruhumuzun. Ve hemen her zaman ilave ederiz. Bedenimizin gıdası yemektir. Ama sadece yemek de değildir. Yemek, su, ışık, güneş ışığı vesaire. Bunlar hep bedenimizin gıdalarıdır. Başka şeyler de sayabiliriz. Ruhumuzun gıdası ise Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmenin içerisine ise Kur'an-ı Kerim okumak da dahildir. Ondan sonra namaz kılmak da dahildir. Ve ibadetlerimiz, yani Allah rızası için yapılacak her türlü iş ve davranış, her türlü hareket bunun içerisine dahildir. Yani aslına bakılacak olursa bedenimizin, ruhumuzun gıdası bizim iyi niyetimizden geçmektedir. Temiz niyetlerimizden geçmektedir. Temiz niyeti olan insan ruhunu beslemiş olur. Bunu bir şekilde böylece bir tarafa, aklımızın bir tarafına koyuyoruz. Tabii burada bugünkü programımızda hepsine, bütün hem ruhumuzu hem bedenimizi enine boyuna alacak halimiz yok. Ama şunu az önce de ifade ettiğimiz gibi hem ruhumuza bakış görüş etmemiz gerekiyor hem de bedenimize. Sadece bedenimize itina göstermek, yani bedenimizin üzerine titizlikle durmak bizi sağlıklı yapmaz. Sadece ruhumuzu beslemek, sadece ruhumuz üzerine durmak da bizi sağlıklı yapmaz. Yani Müslüman her zaman böyle çift kanatlıdır. Hem ruh hem beden, hem dünya hem ahiret, hem işte hem ümit hem korku vesaire. Ve Müslüman orta yolun yolcusudur. Peygamber Efendimiz zaten öyle buyuruyor. İşlerin en hayırlıları orta hallilerdir, ortada olanlardır. Hayrul umuri evsatuha buyuruyor. Bu konuda da Müslüman bir orta yolu izlemesi gerekmektedir. Yani dengeyi sağlaması gerekmektedir. Ruh ile beden arasındaki dengeyi. Aksi takdirde sadece ruhumuzu beslersek bedenimiz ölür. Bedenimiz ise ruhun taşıyıcısıdır. Ruhu taşıyan bedenimiz olduğuna göre biz bedenimize de çok itina göstermemiz gerekiyor. Yani bedenimizin de hastalanmaması için gayret etmemiz gerekiyor. Ama sadece bedenimize yatırım yapar da ruhumuzu ihmal edersek o zaman da ruhumuz ölür. Ruhumuz öldüğünde zaten bedenimiz de ölür. Dolayısıyla işte bu açıdan baktığımızda bu dengeyi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Aslında insanın sağlığı, hem ruh sağlığı hem beden sağlığı son derece önemlidir. Niye? Çünkü insan bu dünyada yaşamak için gönderilmiş. Allah Teala herkese bir müddet vermiş, bir süre vermiş. Bu dünyada, yani belirlemiş, bu dünyada o hayatı, o zamanı, o süreyi dolduracak herkes. Ve biz buna ecel diyoruz. Kur'an-ı Kerim ecel diyor. Ecel, ertelenmiş bir vakit, yani süre, mühlet anlamına geliyor. Ecel aslında insanın eceli bellidir. Allah bunu takdir etmiştir. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, kimler gelirse gelsin, hiçbir kimsenin zamanı dolmadan canı çıkmaz. Çeker, hasta olur, nereden bileyim sürünür vesaire vesaire, ıstırap çeker ama eceli gelmeden, yani o yazılı vakti, eceli dolmadan, yazılı vakti gelmeden bir insan ölmez. Ne kadar hasta olursa olsun. Kanser olabilir, nereden bileyim işte başka ruh sağlığı yerinde olmayabilir, kalbi problem olabilir. Yani o ecel, o nefeslerin sayısı dolmadıkça, her insanın bir nefes sayısı vardır. O dolmadığı sürece insan ölmez. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Ne kadar sağlıksız olursa olsun. Ha bu şu anlama gelmez ya, şu anlama gelmiyor. Ya bizim ecelimiz zaten belli. O zaman biz hiç bakış görüş etmeyelim kendimize. Hiç dikkat etmeyelim, bu anlama gelmez. Çünkü Allah Teala her insana yeryüzüne koymuş olduğu kurallar, tabiat kuralları dediğimiz veya yeryüzü kuralları, hududullah dediğimiz veya sünnetullah dediğimiz Allah'ın belirlediği şeyler var. Bunlara herkesin uyması gerekiyor. Bunlara uyduğu sürece sağlıklı bir hayat yaşamış olur. Ne zaman öleceği insanın, o artık Allah'ın bilgisindedir, Allah'ın takdirindedir. Yani biz ne zaman öleceğimizi düşünmek yerine öldüğümüzde nasıl olmamız gerektiğini veya öldükten sonraya neler hazırladığımızı düşünmemiz gerekiyor. Bunu zaten Kur'an bize öğütlüyor. Şimdi ecel konusunda bir yere koyuyoruz. Yani tekrar hatırlatıyorum, bir kimsenin eceli gelmediği sürece ne olursa olsun o ölmez. Onun canı çıkmaz. Ecel de bellidir. Ecel de bellidir. Onun için biz onu dert etmeyeceğiz. Asıl yapmamız gerekene odaklanacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala bize sağlıklı olmayı öğütlüyor. Nasıl öğütlüyor? Mesela yeryüzünü dolaşın diyor. Yeryüzünü dolaşmak bir taraftan insanın fikrini, ufkunu açarken, ibret alma imkanı sunarken, diğer taraftan da insanın sağlıklı olmasını, bedeninin sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Yani bu bir taraftan yürüyerek, hareket ederek vesaire, ama aynı zamanda insanın ruhunun ferah olması, insanın ruhunun açılmış olması, insana olumlu etki, insan vücuduna, insan bedenine olumlu bir etki vermektedir. Olumlu bir tesiri olmaktadır. Dolayısıyla insan bu noktadan da, bu açıdan da daha sağlıklı olmaktadır. Aslında ruhla beden birbirine çok yakın bir temasla bir bağları var ve bunlar birbirlerini etkilemektedir. İnsanın vücudu ağrısı sızısı olduğunda ruhu kararmakta, ruhu kararınca da bir yerlerinde bir takım rahatsızlıklar peyda olmaktadır. Bir takım ve huzursuzluklar, hastalıklar vesaireler ortaya çıkmaktadır. Zaten eski tıp, kadim tıpla uğraşan hekimler insandaki hastalıkların belirli, vücudun belirli yerlerinde oluşan, biriken negatif enerjiden, olumsuz bir enerjiden oluştuğunu, meydana geldiğini söylemektedirler. Yani bunu işte ruhumuz eğer mutlu olmaz, huzurlu olmazsa zaman içerisinde bir takım hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı şekilde bedenin hastalanması da ruhumuzu karartıyor ve birbirini etkilemeye başlıyor. Şimdi değerli dinleyiciler, yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala bizlere 1001 nimet veya daha doğrusu sayısız nimet verdiğini bildiriyor. Ve bu nimetlerin insana faydalarını zaman zaman zikrediyor. Mesela insanlara işte beslenmeleri için hayvanları verdiğini, işte bitkileri bitirdiğini, yani tarladan yetiştirdiğini, nebatatı vesaire, Allah Teala bunu bize bildiriyor. Aynı zamanda bazı şeyleri de Allah Teala insanlara haram kılarak bir taraftan insanın yeryüzüne geliş gayesi olan kulluğunu test ediyor. Aynı zamanda da haram kılınan, yasaklanan şeylerin insanın sağlığına da zararlı olduğunu ima ediyor Allah Teala. Tabii bunları destekleyen birçok da hadisi şerif var. Biraz sonra oraya da geleceğiz. Mesela Allah Teala kanı haram kılmış. Ondan sonra leşi, ölü hayvanı etinin yenmesini haram kılmış. Domuz etini haram kılmış. Alkolü haram kılmış. Hatta alkolde insanlar için bazı faydaların da olduğunu ilk zamanlarda tamamen haram kılmadan önce, ama bunun zararlarının daha fazla olduğunu bildirmiştir. Daha sonraki aşamada Allah Teala tamamen bu şeytan işi, pis bir necistir, bundan uzak durun demiştir. Aynı zamanda ibadetlerimize bakalım. Namaz kılmak insanın sağlığı açısından, hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı açısından son derece faydalıdır. Yani hareket etme imkanı sağlamaktadır insana. Bunun dışında abdest almanın 1001 faydası vardır her organımıza. Özellikle şunu da düşünürsek, geleneksel tıbbın verilerinden hareketle, yani insanın vücudundaki bazı bölgelerde bir takım noktalar vardır ve bu noktaların harekete geçirilmesiyle insanın vücudu daha sağlıklı olmaktadır. Özellikle Çin tıbbı, Doğu tıbbına vesaireye baktığımızda biz bunu orada görebilmekteyiz. Mesela biz ayaklarımızı yıkarız. Abdest alırken ayaklarımızın altında, parmaklarımızın uçlarında vesaire böyle noktalar vardır ve bunlar insan vücudunu harekete geçirmektedir. Kan dolaşımını sağlamakta, işte nereden bileyim karaciğeri tetiklemekte olumlu anlamda, işte kalbin daha iyi çalışmasını sağlamakta vesaire. Mesela abdest alırken boynumuzu meshederiz. Boynumuzda özellikle soğuk suyun boynumuza dokunması apayrı bir şeydir. Çünkü boynumuzdan damarlar beynimize kan taşımaktadır. Bununla birlikte mesela burnumuza su çekeriz, ağzımızı çalkalarız, durularız. Bunlar hep sağlık açısından son derece önemli şeyler. Hele kulaklarımızı yıkamamız ve onu sünnet üzere yapmamız, kulaklarımızda tekrar o noktaya gelecek olursak, kulaklarımızdaki bu noktalar sağlıkla ilgili, bedenimizle ilgili noktalar tekrar bir aktive edilmekte ve insan vücudu daha sağlıklı olmaktadır. Başımızı meshetmemiz, yüzümüzü yıkamamız vesaire. Yani bunlar da yine son derece önemli hususlar. Bir de orucumuz var. Oruç aslında Peygamber Efendimizin ifadesiyle oruç tutun, sıhhat bulun. Eğer oruç tutarsanız, orucu düzgün bir şekilde, kuralına uygun bir şekilde tutarsak, o zaman Allah bize sağlık ve sıhhat verecektir. Peygamber Efendimiz demişken, Peygamber Efendimizin sağlık konusundaki felsefesi, tabii ki Allah Teala'nın kendisine verdiği bu sağlığa yaklaşım, sağlık anlayışı, sağlık felsefesi apayrı bir husus. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin sağlığa bakışı çok farklı. Günümüz açısından da son derece güncel bir yaklaşımı var Peygamber Efendimizin. Ve bugün birçok hususlar yeni yeni keşfedilmiş oluyor tıp aleminde. Oysa bunlar Peygamber Efendimizin hayatında, uygulamasında bizlere miras olarak bırakılmış. Bazen insanlar Peygamber Efendimiz'i tanımadan araştırmacılar, doktorlar araştırma yapıyorlar ve Peygamber Efendimiz'in 1400 sene önce söylemiş olduğu hususu ortaya koyuyorlar. Tabii Peygamber Efendimiz'in bunu söylediğini, daha önce söylediğini görünce de hayretler içerisinde kalıyorlar. Bazıları hatta bazılarının hidayetine vesile oluyor bu. Peygamber Efendimiz bizi aslında sağlık konusunda çok ciddi bir manada uyarıyor. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nas es-sıhhatu ve'l-ferah." İki nimet vardır ki insanlar bunlar konusunda kendilerini aldatıyorlar. Aldanıyorlar. Bu iki nimetin kadrini, kıymetini bilemiyorlar. Ve ellerinden ancak gittikten sonra bunun farkında oluyorlar. Yani bunların çok değerli nimetler olduğunu farkına varıyorlar. Nedir bu iki nimet? Peygamber Efendimiz diyor ki: "Es-sıhha ve'l-fera." Birisi sağlıktır, sıhhat, sağlık. Diğeri de serbest vakit, boş zaman. Yani zaman geçince artık geriye dönüş olmuyor. Ama artık farkına varmışsınız. İşte belli bir yaşa gelmişiz. İşte 40 yaşına, 50 yaşına, vah tüh, 60 yaşına, 70 yaşına, keşke meşke diyoruz ama zaman geçmiş. Sağlık da aynı şekilde değerli dinleyiciler. Sağlık da eğer dikkat edilmezse belli bir zaman sonra artık elimizden gidiyor, elimizden kayıyor. Tabii ki insan her yaşta aynı olamaz ama belirli kurallara dikkat edilirse insan hayatı boyu sağlıklı olabilir. Bunun canlı örneklerinden birisi Peygamber Efendimiz'dir. Yani Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ufak tefek rahatsızlıklar dışında hastalık görmemiş. Elbette o da öldü. Onun da eceli, saati geldiğinde o da öldü. Ama sağlıklı bir şekilde öldü. Son 1-2 gün içerisinde biraz rahatsızlanarak bu dünyaya veda etti. Ama bir de düşünün, bir insan hayatı boyunca ilaçla besleniyor. Hayatı boyunca hastanelerde duruyor. Sadece kendi hayatı boyunca değil, insanın kendisine dikkat etmemesi sonucunda bu olumsuzluklar, bu hastalıklar çocuklarına da sirayet etmektedir. Genetik yollarla çocuğuna, torununa, büyük torununa, torununun torunlarına 5-6 nesle sirayet edebilmektedir. Bunu şu anda yapılan genetik araştırmalar bunu göstermektedir. Dolayısıyla bizim sağlığımıza dikkat etmemiz sadece kendimizi korumamız değil. Çünkü biz bazen bunu yapıyoruz. Yani ya işte benim hayatım değil mi deyip, sadece benim hayatım değil, bizim sağlığımıza dikkat etmememiz çocuklarımızın da, torunlarımızın da aynı hastalıkla, çocuklarımızın da bir takım hastalıklarına sebep olmuş olacağız. Onun için mesela doktora gittiğimizde, hastaneye gittiğimizde bir araştırma yapıldığında şeyimize bakılıyor. Ne diyor? Geçmişimize, hastalık hastalıklarla ilgili geçmişimize. İşte soruluyor. Baban hasta mıydı? Anan hasta mıydı? Deden hasta mıydı? Ailenizde, sülalenizde işte şeker hastası var mıydı? Kalp hastası var mıydı? Şuydu, buydu. Bunlar hep soruluyor. Dolayısıyla bu açıdan da sağlığa önem vermemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki Peygamber Efendimiz'in de ifade ettiği gibi biz genellikle bu hususları ihmal ediyoruz, arka planda bırakıyoruz. Oysa son derece önemli. Dediğimiz gibi hem bizim için önemli hem bizden sonra gelecek olan nesillerimiz, soyumuz için önemli. Bunun öneminin farkında olan Peygamber Efendimiz çok sağlıklı yaşamıştır. Çok sağlıklı yaşamıştır. O kadar sağlıklı yaşamıştır ki tıbb-ı nebevi diye bir ilim oluşmuş. Yani peygamber tıbbı. Peygamber Efendimiz bir doktor değildi. Ama bugünkü birçok doktordan çok daha iyi bir tabipti aslında. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin tıp anlayışında o dönemin, tabii ki o dönemin tıp anlayışından da etkileniyor ama Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu yönle de geliştirdiği, ortaya koyduğu tıbb-ı nebevi aslında tedaviye odaklı bir tıp değil de önlemeye, hastalıkları önlemeye, hastalıkların türemesinin önüne geçmeye odaklı bir tıptı. Buna işte preventif dediğimiz veya önleyici, koruyucu hekimlik, tıp denmektedir. Bu son derece önemli. Çünkü araba bozulduktan sonra onu ancak tamir edebilirsiniz. Ama arabanın bozulmaması için önceden bazı önlemler alırsanız o araba bozulmaz veya çok daha geç bozulur. Ama araba bozulduktan sonra onu tamir edersiniz. Ya olur ya olmaz. İnsan vücudu da öyle. Hastalandıktan sonra artık başlıyoruz doktor kapılarını çalmaya, şifa aramaya, tedavi aramaya vesaire. Oysa dediğim gibi Peygamber Efendimiz bize hastalıkların önüne nasıl geçilebileceğini gösteriyor. Yani Peygamber Efendimizin asıl tıp anlayışı buna dayanıyor. Hastalıkların önüne geçmek. Elbette ki tedaviyle ilgili hususlar da var ama asıl Peygamber Efendimizin üzerine durduğu husus hastalıkların önüne geçmek. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz ne dedik? Peygamber Efendimiz koruyucu tıbba önem vermiştir. Yani insanların hasta olmaması için yapılması gereken hususları öncelikli olarak tavsiye etmiştir. Ama aynı zamanda dedik Peygamber Efendimiz hasta olanların da tedavi olmasını istemiştir. Çünkü her derdin bir devası vardır diyen Peygamber Efendimizdir. Derdi yaratanın devayı yarattığını da, yani her derdin ilacının da yaratanın Allah olduğunu Peygamber Efendimiz bizlere bildirmiştir. Peygamber Efendimizin hastalıkları önleyici tıp yöntemlerinden, artık günümüzde tıp yöntemi diyoruz. O önceden aslında Peygamber Efendimiz normal bir hayat sürdürüyordu. Bunun özünde şu husus vardır değerli dinleyiciler. Çok yememek. Mideyi tıka basa doldurmamak. Bu Peygamber Efendimizin son derece önemli bir ilkesidir. Hatta Peygamber Efendimizden rivayet edildiğine göre bir insan midesini üçe ayırmalıdır. Birini yemekle, birini suyla, birini de boş bırakmalıdır. Ve bu kural aslında artık en gelişmiş tıp alimleri, bilginleri tarafından da kabul edilmiştir. Yani Peygamber Efendimizin diğer bir ilkesi de sağlığı korumayla ilgili, doğru beslenmeyle ilgili. Yani işin temelinde doğru beslenme vardır. karnını doyurmadan sofradan kalkmak. Evet, yemek, içmek ama karnını doyurmadan, tamamen doymadan sofradan kalkmak gerekmektedir. Biz bunu ne kadar yapıyoruz o ayrı mesele. Yani hele hoşumuza giden bir şey olduktan sonra tıka basa karnımızı doyuruyoruz. Tıka basa karnımızı doyurduğumuz için artık vücudumuz, kalbimiz zorlanıyor, midemiz zorlanıyor, böbreklerimiz, karaciğerimiz, o yediklerimizin, hele günümüzde yediklerimizin birçoğunda bin bir türlü ilacın, zehirin olduğunu da düşünürsek zor durumda kalıyor bütün vücut. Ondan sonra belli bir zaman dayanıyor ama belli bir zaman geçtikten sonra artık vücut zorlanmaya başlıyor ve sıkıntı çekmeye başlıyor. Hastalıklar başlıyor. Hastalıkları biz tekrar aslımıza dönerek, yani biraz midemizi boşaltarak, aç kalarak tedavi edeceğimiz yerde, oruç tutarak tedavi edeceğimiz yerde ilaçlarla bastırmaya çalışıyoruz. İlaçlar da tabii ki bir faydası varsa 5 tane de zararı oluyor. Yan etkileriyle vücudumuz artık tamamen zehirlenmeye başlıyor ve ister istemez hayatımızın belli bir kısmını doktor kapılarında, hastanelerde geçirmeye başlıyoruz. Diğer bir husus, mesela Peygamber Efendimiz yemekleri çok sıcak yemez, çok soğuk yemezdi. Aynı şekilde günde mesela Peygamber Efendimizin 3 öğün yemek yediği bilinmiyor. Bizim geleneklerimizde de aslında yemek 2 öğündü eskiden ama artık 3 öğün, hatta 4 öğün yapıyoruz. Bazen ara öğünlerle 5 öğün yapıyoruz. İşte bütün yediklerimiz de bizi sonuçta hasta yapıyor. Oysa Peygamber Efendimizin bu kurallarına dikkat eder. Özellikle de Ramazan ayında oruç tutar ve Peygamber Efendimizin sünneti olan pazartesi, perşembe veya hicri ayların ortasındaki 3 günde oruç tutarsak emin olun ki çok daha zinde olacağız, çok daha canlı olacağız, ruhumuz daha şen olacak, vücudumuz da daha direnişli, dayanıklı olacaktır. Yani özetle söylemek gerekirse Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili bizim için ortaya koyduğu en önemli mesele mideyi fazla doyurmamak. Bu tasavvuf erbabı da zaten kılleti taam, kılleti menam, kılleti kelam, kelam, kılleti menam diye bir ilke belirlemişler. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Az uyuyan çok iş yapar, çok ibadet yapar ve ruhu şenlenir. Ama çok yiyen artık çok konuşmaya başlar, çok da uyumaya başlar. Allah bizi bu durumlardan korusun. Tabii ki Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili tıbbı nebevi dediğimiz hususlarda daha birçok tavsiyesi var. Yinecek şeylerle, içilecek şeylerle ilgili, temizlikle ilgili, nereden bileyim, suyuyla ilgili, yemeklerin çeşitleriyle vesaireleriyle ilgili. Ama işin temelinde bir sadelik var, bir aşırıya gitmeme söz konusudur. İnşallah bizler de bunlara dikkat edersek daha sağlıklı bir hayat yaşayıp vaktimizi doldurmaya, inşallah vaktimizi doldurmuş olacağız. Bu dünyadan giderken de rahatlıkla inşallah Rabbimizin huzuruna çıkmak üzere ayrılacağız. Allah bizlere, hepimize sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde hayatımızı sürdürmeyi nasip eylesin. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.